Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulur.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Haziran 2022 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine hafta içi her gün olduğu gibi. Ukrayna harekatı, küresel yankıları notlarımda yine en öncelikli konular. Dikkat çekici bir gelişme aslında son iki günde Rusya Federasyonu'nun Baltık bölgesinde bulunan karasal bağlantı bulunmayan toprakları Kaliningrad'la ilgili Litvanya oraya bir takım malların, hizmetlerin, özel bir anlaşma da var bu konuda, durdurulduğunu, bloke edildiğini duyurdu. Rusya çok sert tepki gösterdi ve Litvanya geri adım atmış gibi gözüküyor. Avrupa Birliği'ne de ayrıca tepki iletildi. Avrupa Birliği de topu Litvanya'ya atmış gibi gözüküyor. Gerçekten çok dikkat çekici. Transnistria bölgesinden sonra bu kez Baltık bölgesinde yeni bir gerilim mi, körüklenmek isteniyor görüşleri, yorumları ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nin zirvesine artık az bir vakit kaldı. Almanya'dan mesajlar var. Amerika'da aynı şekilde tabii ekonomik durum başa çıkıyor. Hazine Bakanı Janet Yellen Amerika'nın Rusya'ya birlik olup ekonomik savaş açtıklarını ama bunun sonucunda kendilerinin de zarar gördüğünü dile getirdi. Zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Almanya televizyonlarında Ukrayna savaşı kaybetti yorumları yapılmaya başlandı. Özellikle çok dikkatimi çeken bir video vardı Alman kanalında, devlet kanalı olduğunu tahmin ediyorum. Telegram kanallarında tabii askeri destek sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle Polonya'nın başını çektiği bir durum var. NATO zirvesi önümüzdeki hafta, öncesinde Brüksel'de NATO karargahında Türkiye ile pazarlıklar yine devam etti ama sonuç alınmış gibi bir resim yok. Finlandiya Eylül'e kaldı gibi Finlandiya'dan açıklama geldi. Türkiye bu arada dış politikası bu hafta içerisinde de hareketlenecek. Yarın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman Türkiye'yi ziyaret edecek. Ertesi günü de İsrail Dışişleri Bakanı Lapid gelecek. İsrail bu arada yine seçime gidiyor. Hükümetin sona erdirilmesinde iktidar bloğu anlaşmış vaziyette. Orada da bir sarsıntı var. Amerika ile İran arasında da Basra bölgesinde bir küçük çaplı gerilim haberleri var. Hepsinin notlarını aktarmaya çalışacağım ama bugün dikkatimizi biraz daha uzağa, Latin Amerika'ya çevireceğiz. Pazar günü ikinci turu gerçekleşti. Kolombiya'daki seçimler ve M19 hareketinin, ki aslında 90'ların başından itibaren zaten silah bırakmış FARC'la kıyaslarsak, eğer gerilla hareketi olarak siyasi süreçlere katılmış, işte oradan bir liberallerin de içinde yer aldığı bir sol bloğun adayı Gustavo Petro seçimleri kazandı. Normal koşullarda tabii Küba, Venezuela gibi yerler düşünüldüğü zaman tam da bu Latin solu şablonuna tam oturmuyor gibi, ama öte yandan da orası Kolombiya, Amerika'nın Latin Amerika'daki kalesi, çok yani tarihsel olarak sol liderler çıkartabilen bir ülke değil. Bugün bu konuyu konuşacağız. Gustavo Petro kimdir? Nasıl oldu da Kolombiya'daki aslında pandemi sürecinde protesto gösterileri olmuştu, toplumsal hareketlilik vardı. Ama öte yandan da nüfusun ezici bir çoğunluğu sağı destekleyen, Narko devlet diye anılan, hakikaten oligarklar, uyuşturucu, her şeyin iç içe geçtiği bir ülkede bir sol başkan çok dikkat çekici. Çağlar Tekin konuğum olacak yaklaşık bir 10-11 gün önce konuşmuştuk kendisiyle yine Latin Amerika Biden yönetiminin Los Angeles'ta topladığı Amerikan Devletleri Örgütü zirvesinin büyük bir fiyaskoya dönüşmesini, işte o fiyaskonun ardından bir de Kolombiya'dan Amerika açısından küçük çaplı bir darbe mi geldi? Petro bu arada böyle bir Kolombiya'da ordunun darbeleri de, darbe tehdidi de başının üstündeyken rahat rahat başkanlık yapabilecek mi? Tabii ki böyle böyle çok sorular var. Çağlar Tekin Latin Amerika'yı yakından takip ediyor dış haberci olarak. Kendisiyle konuşacağız ve Kolombiya'yı anlamaya çalışacağız. Nereye gideceğini bu işlerin. Evet, başka notlar da var. Elimden geldiğince aktaracağım dünya gündemini. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Sputnik web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden radyo bölümünü tıklarsanız bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabından da rahatlıkla dinleyip izleyebilirsiniz diyelim. Hemen linkini paylaştım. Sadece Telegram kanalına abone olmanız yeterli. Linke tıklamanız da dinlemeniz için yeterli. Daha sonradan da yükleniyor kayıtlar diyelim. Başlayalım eksene. Evet, Ukrayna sahasında Severodonetsk, hatta Slavyansk harekatının başladığı yolunda işaretler vardı ama tıpkı Mariupol gibi Severodonetsk bölgesinde de Azot tesisinde, fabrikasında Aydarcılar, neonazi grup Ukrayna ordusuna entegre edilmiş gruplar var. Bunların bir kısmı silah bıraktı haberleri gelmişti ama hala devam ediyor bu kriz. Yaklaşık 500 diyorlardı, 1000 civarında sivilin burada bulunduğu belirtiliyor. Ukrayna ordusu dün Karadeniz'de Çernomornefdegaz isminde bir sondaj, bu şirkete ait diyelim, bir sondaj tesisini, platformunu hedef almış ve yangın çıkmış. Ölenler de olduğu söyleniyor. Kurtarılanlar da var, yaralılar da var, kayıplar daha doğrusu var, ölenler demeyeyim. Yaklaşık 50 kişi varmış, onları oradan tahliye etmişler ama yangın var ve kuyuya da yaklaştığı söyleniyor. Karadeniz için bir başka facia yaratır mı soruları var Ukrayna'nın bu saldırısı. Zaten hemen de yanıt verilmiş anladığım kadarıyla. Onyx seyir füzeleriyle Rusya radarları tarafından tespit edilen ve Bayraktar TB2 uçaklarının bulunduğu Ukrayna'ya ait hangarları gidip tak diye vurmuş Rusya Federasyonu. S-300 sistemlerine ait iki fırlatıcı da varmış burada. Ochakov bölgesi, şu meşhur Britanya'ya üs açmayı Ukrayna'nın bu harekattan önce planladığı Ochakov, oraları da hedef seçilmiş. Kırım lideri Aksenov açıklama yaptı. Sondaj platformuna yapılan saldırı en çok tabii onları ilgilendiriyor. Video mesaj da paylaştı, bilgileri aktardı. Dolayısıyla bir sıkıntılı durum oldu. Ayrıca Ukrayna birliklerinin aynı zamanda yine Karadeniz'deki Zmeyny Adası'nı ele geçirme girişiminde bulundukları fakat başarısız oldukları bilgisi aktarıldı. Efendim, yabancı savaşçıların ölümleri devam ediyor Ukrayna sahasında. Steven Zabelski, Amerikalı olduğu belirtiliyor. Paralı asker, Ukrayna'ya giden Rusya safarisi, Ukrayna safarisi ölümüyle sonuçlanmış gözüküyor. Bir de İspanyol bir paralı askerin öldüğü Dışişleri Bakanlığı kaynakları İspanya'dan doğruladı. Polonyalılar azımsanmayacak kadar Polonyalı var deniliyordu. Polonya Dışişleri bizim bir bilgimiz yok paralı askerlerle ilgili gibi bir açıklama yaptı. Halbuki kendileri teşvik etmişti bu harekatın başında. Ama dikkat çekici, Polonyalı Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Priazdas demiş ki yani tabii geçiyorlar çeşitli amaçlarla, iş için geçiyorlar, tatil için geçiyorlar, turizm için geçiyorlar. Hani arada bir savaşıp geleyim mi diyorlar, ne demek istemiş çok çözemedim doğrusu ama Kremlin sözcüsü Peskov'a sormuşlar paralı askerleri. Onlar Cenevre Sözleşmesi'nden zaten yararlanamazlar. Şimdi size uluslararası hukuku mu anlatayım diye kendisine yanıt vermiş. Ukrayna ordusunun mensubu değil bunlar. Dolayısıyla gelip de burada Rusya askerlerini öldürecekseniz Cenevre Sözleşmelerine esir düşünce sığınamayacaksınız mesajı vermiş. Tabii Peskov bunları Amerikan MSNBC televizyonuna bu açıklamaları yapmış ve aynı zamanda Rusya'nın Batı'ya artık asla güvenmeyeceğini de söylüyor. Evet, asıl tabii sahada en dikkat çekici gelişme Kaliningrad'a ulaşımı durdurması Litvanya'nın. Şöyle düşünün, Amerika'nın Alaska'daki topraklarına ulaşmak istediğini ve Kanada'nın Amerika'nın Alaska'daki topraklarına ulaşmasını engellediğini, bloke ettiğini düşünün. Öylesi bir şey aslında. Baltık kıyısında Litvanya ve Polonya arasında küçük bir toprak parçası Kaliningrad. Demiryolu ile bir takım ürünler gidiyor. Kömür, alkol, çimento, petrol, demir, çelik vesaire bunları durdurmuşlar. Bu konuda bir anlaşma var. Anlaşmaya aykırı tabii ki bu transit geçişleri durdurmak. Derhal protesto notası verdi Rusya Federasyonu ve asıl Patrushev açıklama yaptı. Güvenlik Konseyi Sekreteri bu blokaj eğer kaldırılmazsa Litvanya'ya çok ciddi Litvanya halkına çok ciddi etkileri olacak dedi. Tabii böyle bir engellemeyi herhalde kabul etmeyeceklerdir kendi topraklarına anlaşmada varken ulaşılmasını. Tabii Litvanya önce AB yaptırımları gereği bunu yaptığını söyledi ama en son yapılan açıklama Litvanya Başbakanı krizin daha da tırmanmasını istemiyoruz. Üçlü anlaşma devam edecek dedi. Yani ulaşımı engellemeyeceğiz gibi mesaj verdi. Bakalım yatışacak mı kriz? Zaten Avrupa Birliği yetkililerine de uyarıda bulundu Moskova ve onun ardından AB komisyonu sözcüsü Eric Memmer demiş ki yani bunu Litvanya kendisi yaptı. Bizim sorunumuz değil. Bütün Litvanya'yı çamurun içerisine fırlatıp atmış vaziyette kendisi. Rusya'nın kendi topraklarına ulaşmasını Litvanya kendisi engelledi demeye getirmiş. Patrushev bugün Kaliningrad'da oraya gidiyor, daha doğrusu ulaştı mı bilmiyorum ama burada herhalde açıklamalar da yapacaktır kendisi. Evet, Ukrayna da bu arada İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamışlar. Aman çok şahane hakikaten. Gençlerin, kadınların özellikle ağaçlara neonaziler tarafından yağma yapıyorlar diye direklere, ağaçlara falan artık bağlanamayacağı bir ortam sağlanır diye umut edelim. Hakikaten çok acıklıydı. Yüzlerce görüntü vardı. İnsanları, çocuk, kadın hepsini ağaçlara, direklere böyle yapıştırıyorlar, bantlarla bağlıyorlar. İstanbul Sözleşmesi sonrası inşallah Batı Ukrayna'da böyle şeyler olmaz bir daha. Yaşam İçin Muhalefet Platformu daha Rusya ile Batı arasında dengeli ilişkiler kurulmasını, ülke nüfusunun hiç azımsanmayacak bir kısmının zaten Rusça konuştuğunu ve Rus olduğunu, bu yüzden dostane ilişkiler yürütülmesi gerektiğini söyleyen Yaşam İçin Muhalefet Platformu yasaklandı Ukrayna'da. Avrupa Birliği değerleriyle çok uyumlu siyasi partiler, başka görüşlerdekiler yasaklanabiliyorlar gördüğünüz gibi. Yargı kararıyla Medvedchuk'u da zaten vatana ihanet diye esir almışlardı. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Avrupa Birliği bu hafta Ukrayna'nın AB üyeliğini, adaylığını daha doğrusu büyük olasılıkla onaylayacak. Kimse itiraz etmiyor deniliyor aslında. İtiraz ediyorlardı, Avusturya başta olmak üzere pek çok ülke. Yani falan diyor ama adayı ilan edecekler. Yani üye de yapmayacaklar. İşte artık Türkiye gibi 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl sürer mi onu göreceğiz zaten beraber. Ortada böyle bir Ukrayna kalacak mı, o da ayrı bir tartışma konusu zaten. 9 milyar euroluk bir yardım planı açıklayacakmış Avrupa Birliği bu hafta. Tabii geçen hafta Alman, Fransa ve İtalya liderleri gittiler Kiev'e. İşte Göya müzakereye de oturun demişlerdi. Destek veriyoruz, yardım yapacağız vesaire diyorlardı ama silah teslimatının hızı kesilmiş artık, silahlar da tükeniyor. Zaten biraz böyle Telegram kanallarında mesela Scott Ritter'ı dinlerseniz bu silahlar hiçbir işe yaramıyor. Yani gerçekten yaramıyor. Dolayısıyla hatta Scott Ritter diyor ki istedikleri, Ukrayna'nın istediği bu işte çok namlulu roket atarlar, efendim zırhlılar, bunlar Amerikan ordusunun elindekilerin tümü. Dolayısıyla bizim silahımız kalmaz, bunları veremeyiz diye kendisi vazgeçin, bir yerden geri dönün ve uzlaşma arayın şeklinde değerlendirmeler yapıyor kendisi. Irak'taki kitle imha silahı yalanını deşifre etmiş eski Amerikan donanmasından asker ve BM silah denetçisiydi kendisi. Tahıl meselesinde de Joseph Borrell başta olmak üzere Türkiye'de öyle BM Genel Sekreterine başvuruyorlar. İşte BM Ukrayna tahılını çıkartma. Ya çıkıyor zaten. Zaten çıkıyor. Limanlardakiler burada tabii Ukrayna'nın kendisini korumak için mayın döşemesinden kaynaklı. Rusya Federasyonu da mayınlar temizlensin, biz garanti ediyoruz çıkarsınlar şeklinde açıklama yapıyor. Ama tabii Joseph Borrell enteresan bir yalan da söylemiş. Demiş ki gıda güvenliği meselesi var burada, Afrikalılar açlık çekecekler. Yani tabii biz yaptırım uyguluyoruz Rusya'ya ama gıda ve gübre ihracatını hedef almıyoruz. Ya kardeşim bunu kaç kere dile getirmek gerekiyor. Gemiler sigortalanmıyor. Rus, yani Ukrayna dışında asıl tahıl ihracatçısı Rusya. Tahılı gemilere yükleyip AB limanlarında başka limanlara, ikinci ülkeleri de tehdit ediyorlar. Nasıl götürecek? Dolayısıyla dolaylı yoldan aslında yaptırım uyguluyorlar ama biz uygulamıyoruz ki diyorlar. Yani böyle acayip bir resim oluşturdular. Gerçekten bari yalan söylemeyin, yaptırım uyguluyoruz deyin mesela. İşte çıkartamazlar Rusya tahılını, gübresini satamaz, yapamazlar çünkü zorda kalıyorlar, kaynak yok ellerinde. Erdoğan da BM Genel Sekreteri ile görüşmüş, tahılla ilgili çabalarını devam ettiriyor Türkiye özetle. Evet, NATO zirvesi yaklaşıyor. Polonya Dışişleri Bakanı konuşmuş ve ABD uluslararası düzeni güçlendirsin, onu bekliyoruz demiş. ABD pek güçlendirmiyor uluslararası düzeni. Genel olarak 30 yıldır uluslararası düzeni bu hale zaten ABD getirdi. Ülkelerin egemenlik haklarına sürekli çeşitli gerekçelerle tecavüz ederek çok önemli bir örnek teşkil etti Amerika Birleşik Devletleri, işgaller, rejim değişiklikleri ve müdahalelerle ve BM hukukunu da bizzat defalarca rafa kaldırarak tabii. O yüzden hangi uluslararası düzenden bahsediyor Polonya Dışişleri Bakanı onu bilmiyoruz. Herhalde ABD'nin kurallara dayalı, hangi kurallar o da ayrı bir tartışma konusu, düzeninden bahsediyor olsa gerek. Onu da tek taraflı olarak pek dayatamıyor gibi gözüküyor Amerikalılar ya da çok da başarılı olamıyorlar. Şimdi NATO zirvesi var. Stoltenberg, Ursula von der Leyen'i, Avrupa Komisyonu Başkanı'nı Madrid zirvesi öncesi ağırladı. Zaten savunma bakanlarını da ağırlamıştı. Birlik göstermekten bahsediyorlar ama Türkiye'nin de meşru kaygılarını karşılama pazarlıkları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması mümkün olabilecek mi Madrid zirvesinde? Olamayacak gibi bir görüntü çıktı ortaya. Ben açıkçası hiç ihtimal vermiyordum ama İbrahim Kalın ve Sedat Önel gitti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı. Brüksel'de NATO arabuluculuğunda İsveç ve Finlandiya'da da Finlandiya ile masaya oturdular. Yapıcı geçti deniliyor ama Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, biz Eylül'e kadar giremeyeceğiz galiba. Ya yani şimdi tabii diyeceksiniz ki Temmuz'da yapmadıkları ne var ki Eylül ayında Finlandiya yapacak da Türkiye'nin şartlarını karşılayacak. Bilmiyorum, doğrusu çözemedim işin aslını. İş Amerika'da bitiyor çünkü aslına bakarsanız. İbrahim Kalın tabii açıklama yapmış ve Türkiye'nin taleplerini sıralamış. NATO'nun bir savunma örgütü olduğunu, terör anlayışı olduğunu, Türkiye'nin terörist gördüklerini aklayamayacaklarını söylemiş. Ayrıca silah ambargosu ve kısıtlamalar var, bize uyguladıkları müttefiklikle bağdaşmayan demiş. Dolayısıyla da bakalım ne yapacaklar görelim demiş. Pek çok şey söyleniyor ama somut olarak ne yapacaklarına, bak hakikaten ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yani ne yapabilirler bu konuda? Çünkü İsveç'te, Stockholm'de PKK ve Abdullah Öcalan'ın görüntüleri binalara yansıtıldı. Oradaki yani İsveç'in politikası böyle bir politika. Türkiye'de hükümetin sevmediği bir takım gruplar tabii İsveç politikalarına da uygun düşüyorlarsa eğer, istediklerini yapabilecekleri şekilde bir politik düzen var içeride İsveç'te. Dolayısıyla yasaklayacak mı, gösteri özgürlüğünü mü engelleyecekler mesela? Yani hakikaten çok çıkmaz bir durum var ortada. Evet, tekrardan da Göteborg'da da eylem yapmışlar bu arada. Nasıl toparlayacaklar? Türkiye'nin beklentisi tutum değişikliği diyorlar. Hızlı, kapsamlı, nitelikli olursa süreç farklı bir biçimde hız kazanır deniliyor. Evet, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'la görüşmüş Çavuşoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Britanya Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi var. Hem savunma işbirliği hem Ukrayna meselesini ele almış durumdalar. Ekonomi cephesinde Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen ABC televizyonuna dün konuşmuştu ve yani tabii biz Rusya'yı cezalandırmak için Ukrayna yüzünden gerekli adımları attık ama hani tabii bu geldi bizi de etkiledi diyerek durumu teslim etmiş. Zaten etkilediği açık, aşikar. Bir de resesyon kaygıları var gerçekten. Akaryakıt fiyatları Joe Biden vergi muafiyeti sinyali vermiş durumda. Federal vergiyi geçici bir süre tabii ki vergi muafiyeti sağlayacak ki Amerikalılar depolarını iki katına doldurmaktan kurtulsunlar. Kasım'da ara seçimler var Amerika'da. İşler çok parlak değil. Avrupa Birliği ise bu arada yeni yaptırım, 7. 6 yaptırım paketi çıkarttılar ama hala enerji konusundaki sıkışıklıklarını tabii aşamaz haldeler. Almanlar Amerika'dan LNG alıyorlar, tabii daha pahalı alıyorlar falan, böyle bir resim var ortada. Rusya altınını hedef alacak şekilde bir takım planlara soyunmuş durumdalar. Yani vallahi Rusya bütün bunları Avrupa'ya hiç göndermesin, olsun bitsin. Değerli mineraller, çip yapımında kullanılan malzemeler, materyaller, gaz, petrol, dünyada başka bir şey bulsa filan, hani Avrupalılar da rahatlayacaklar gibime geliyor bazen. Gerçekten çok acayipler. Merkez Bankası Avrupa'nın faiz arttıracakmış Temmuz ayındaki toplantıda 25 bas puan diyorlar. Tabii enflasyon tavan yapmış durumda Avrupa çapında. Britanya Brexit'te çıktı ama onlarda da durum yüksek enflasyon, bunalıma girmişler. Sky News anket yapmış, hakikaten gıda ve enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Hatta psikolojilerini etkilemeye başlamış dediklerine göre. Bugün son 30 senenin en büyük tren yolu grevi başlamış durumda. Britanya'da, Londra'da hakikaten büyük bir ulaştırma çalışanları ulaşımı felç etmiş durumdalar. Daha iyi koşullar istiyorlar haklı olarak. Fakat Boris Johnson hükümeti de sendikalarla görüşmeye direniyor. Enflasyona göre maaş istiyorlar. Doğal olarak bizim gibi, düşünsenize Türkiye'de enflasyon ne hale geldi? 3 kuruş parayla kölelik yapıyor insanlar. Üstelik de Türkiye'de asgari ücretle geçinenler nüfusun %60'ından fazla, perişanlık içerisindeyiz. Türkiye'de grev yapılamıyor. Tabii Britanya'da yapıyorlar grev efendim. Türkiye'de küçük küçük direnişler olabiliyor özel sektörde tabii. Bunu belirtmek gerekiyor. Almanya'da da üretici enflasyonu rekor tazelemiş. Federal İstatistik Ofisi %33.6, aynı döneme göre, 2021'in aynı dönemine göre artış, 1949'dan bu yana en yüksek artış diyorlar. Doğalgaz dağıtım fiyatlarındaki artış ise yanlış görmüyorum herhalde %210.7. Hakikaten Avrupa'daki durum hiç parlak gözükmüyor. Scholz açıklamalar yaptı. Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz dedi. Sonra durdu. Alman ekonomisi bu yaptırımlardan, Alman şirketleri acı bir biçimde etkileniyor dedi. Yani aslında Almanya kendi kendisine yaptırım uygulamış oluyor. İşin özeti bu. Rusya'ya yaptırım uyguluyor. O yaptırımlardan payını çok şolsun dediği gibi acı bir biçimde alıyor Almanya. Tabii yenilenebilir enerji projeleri, onlar bunlar, Amerikan LNG'leri daha pahalıya olunca böyle üretici enflasyonunda artış ortaya çıkıyor. Alman televizyonlarında Ukrayna savaşı kaybetti diye açıkça artık konuşulmaya başlanmış durumda. Donbas zaten çok büyük bir bölge. Hollanda ile Belçika'yı birleştirin, yani neredeyse hatta daha büyük bir alanı almış durumda. Ukrayna Avrupa'nın en büyük toprağı olan ülkelerinden bir tanesiydi. Zaman içerisinde bir genişlemeyle böyle bir durum var. Şimdi Macron tabii ne yapacak Fransa'da, buna da bu hafta vaktim olursa bakmak istiyorum, gündem el verirse. Danimarka onlarca şirket kapanabilir diye Sanayi Konfederasyonu yetkilisi Troels Rennies uyarmış enerji yüzünden. Yapacak bir şey yok. Gazprom Yunanistan'a da bu arada gaz akışında bir süre durduracakmış ama kısa bir süre. O da LNG ile kapatacak Yunanistan. Türk akımdaki bakım çalışmalarından kaynaklanıyor. Gürcistan Başbakanı Garibashvili biz uluslararası politikada Ukrayna'yı destekliyoruz elbette demiş ama Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız ulusal çıkarlarımız gereği diye bir açıklama yapmış. Evet. Rusya, Rus rublesinin değeri 55 rublenin altına düşmüş. 2015 Haziran'dan bu yana ilk defa bu kadar değer kazanmış durumda. 54.98 sabah öğlene doğru gelen rakam. Bu kadar da düşsün istenmiyor tabii. Rusya'da çok değer kazandı ruble ama başka ekonomik koşulları etkilediği için daha yüksek olması salık veriliyor. 200'e çıkar falan diyorlardı. 54'e düştü tabii onu belirtmek lazım. Çin'le rekor düzeyde Rusya'nın petrol tedarik ettiği kayıtlara geçti. Geçen ay 8.42 milyon ton petrol satın almış Çin Rusya'dan en önde gelen alıcısı haline geliyor. Evet, Çin'den bir iki not var. Çin Komünist Partisi liderler, eşleri, çocukları efendim bunlar için bir yönetmelik yayınlamış. Üst düzey görevliler aileleri hakkında detaylı rapor verecekler. Özellikle mali durumları burada. Torpil yapılmasının önlenmesi gerektiği. Tabii Çin'de yolsuzluk önemli bir sorun ve bir iç güvenlik meselesi olarak algılanıyor ve önlem almaya çalışıyorlar. Ama tabii kalkınma ve gelişme ile birlikte kapitalist modelde, devlet kapitalisti modelde böyle bir kayırmacılıkta yerleşiyor. Dolayısıyla böyle bir şey getirmişler. Çıkar ilişkileri, hatta bunu sunarken de Amerika'daki gibi çıkar ilişkileri kurmamamız lazım demişler. Malum Amerika'da bir yerlerde tanıdığınız varsa, aslında dünyanın her yerinde böyle çok da farklı değil maalesef. Tanıdığınız varsa daha kolay iş bulabilirsiniz, işinizi daha kolay görebilirsiniz. İş network işi, işte biz Amerika'ya benzemeyelim diye Çinliler böyle bir şeye yönelmişler. Julian Assange'ın Amerika'ya iadesi siyasi karar verilmişti. Bir hafta içerisinde itiraz edilecek, bakalım buradan nereye varacak ama Çin dışişleri de tepki göstermiş Rusya'dan sonra. Bunun ABD ve Britanya'daki çifte standardı, basın özgürlüğü çifte standardına yansıttığını söylemiş Çin dışişleri sözcüsü. Eğer Amerika'nın kirli çamaşırlarını açığa çıkacak işler yapılırsa bu yani gazeteciler Amerika'nın sevmediği ülkelerin kirli çamaşırlarını açığa çıkartmakta özgürler ama Amerika'nın ve Britanya'nın kirli çamaşırlarını açığa çıkartmakta özgür değiller demiş. Dolayısıyla bu siyasi baskıdır vurgusu yapmış. Tabii ne çıkacak göreceğiz beraber. Atina'da bu arada Assange'a destek için protesto gösterisi düzenlenmiş Yunanistan başkentinde. Evet, göçmen tabii 20 Haziran Dünya Sığınmacılar Mülteciler Günü vesilesiyle rakamlar ortaya atıyor. Biz Türkiye'de bunu zaten her gün günbegün yaşıyoruz. Türkiye en büyük göçmen ülkesi haline getirildi. Bu konuda gayet bilinçli politikalar da uyguladılar. Tabii Avrupa Birliği anlaşma yapılınca karadan gidemiyor artık gelenler, Afganlar, Suriyeliler. Denizlerde yine insanlarla dolup taşmaya başladı efendim. Habire Muğla açıklarında, Milas'ta efendim her yerde, batı kıyılarında, Kuşadası'nda sürekli düzensiz göçmenler denizden toplanmaya başlandı. Hakikaten Avrupalılar tabii bunları üstlerine hiç alınmıyorlar. Nasılsa Türkiye ile anlaşmayı yaptılar. Lübnan Başbakanı Mikati, geçici başbakan demiş ki vallahi biz Suriyeli mültecileri yasal yollarla göndereceğiz. Yani yardım da etmiyorsunuz bize. Dolayısıyla Lübnanlıların zaten %85 yoksullukla yaşıyor. Artık mülteci yükünü falan taşıyamayız demiş. Türkiye ise 1 milyon Suriyelinin geri dönüş için 240 bin konut yapacakmış yine Suriye'de. Yani şu Suriye Savaşı'nı bir bitirelim demiyorlar gördüğünüz gibi. Böyle üstünden atlama, zıplama, etrafından dönme filan. Zaten yeni bir modayı da Britanya çıkartıyor. Ruanda'ya sığınmacıları, iltica talepleri değerlendirilinceye kadar ta gidip Ruanda'ya fırlatıp atmak sığınmacıları. AİHM engel olmuştu sözleşme gereği karar alınca. Uçak kalkamamıştı 7 kişi yanılmıyorsam. Şimdi bazı sığınmacılara elektronik kelepçe takacaklarmış. Hah, suçlu muamelesi, bir bu kalmıştı. Şimdi diyeceksiniz ki tabii o kadar insan kayıtsız dolaşıyor sokaklarda, bu da olacak iş değil filan. Tabii ki zaten bir yerlerde savaş ve çatışmaları körüklediğiniz zaman o insanlar sizin ülkenize bu şekilde akıyorlar. Dolayısıyla kökten çözüm o savaşları hakikaten engellemek. Engellemezseniz her koşulda gelecekler. Siz de böyle kelepçe demek durumunda takacaksınız, kalacaksınız, elektronik kelepçe. Tabii Boris Johnson hükümeti tepkilere rağmen kararlı gözüküyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çıkarız diye de açıkça açıklama yapmıştı. Almanya Başbakanı Scholz da bu arada bu konuda Uyum Vakfı'nda konuşma yapmış. Vatandaşlık üzerine yasalarımızı daha modern düzeye getirmek istiyorum demiş. Daha ne olacak? Yani yurttaşlık temelinde bunun ötesindeki daha modernliğin neyi kastediyor çok anlayamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Irkçılıkla mücadele edeceğiz diyor kendisi. Böyle bir çerçeve çizmiş efendim. Evet, şimdi Orta Doğu başlığını programın sonunda aktarayım. Konuğumu yayına alayım önce. Kalan dünya başlıklarını aktaracağım. Kolombiya'ya döneceğiz, bakacağız şimdi. Telefon hattının ucunda Çağlar Tekin var, gazeteci, yazar. Latin Amerika'yı yakından takip ediyor. Hoş geldin yayınımıza Çağlar.
Merhabalar, merhabalar Ceyda.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Aslında bekliyorduk, ben de planlıyordum. Ama Gustavo Petro'nun... Kıl payı da olsa bu seçimi kazanacağına çok ihtimal vermemiştim kendi Kolombiya deneyimlerimden yola çıkarak. Latin Amerika'nın en sağcı ülkesi diyebiliriz herhalde. Amerika'nın en sadık müttefiki diyebiliriz Kolombiya için. Son 30-40 yıl içerisinde ülkedeki solcu gerilla hareketleriyle büyük savaşa tutuşmuş ve her birini... Amerika'nın ve liberallerin katkılarıyla yapılan barış anlaşmaları sayesinde de gömmüş bir yönetimlere sahip bir ülke Kolombiya. Değil mi? Yani şimdi çok enteresan tabii. M19 gerillaları ki çok uzun zaman önce FARC'tan farklı olarak siyasete geri dönüyorlar anlaşmayla. Sonra tabii... silah bırakınca liderliklerini ortadan kaldırıyor Kolombiya devleti. Onlar da sosyal demokratlaşıyorlar aslında. Gustavo Petro'nun sandıktan çıkması yine de çok enteresan Kolombiya diye düşündüğümüz zaman. Ne dersin? Nasıl oldu bu iş? Öncelikle kimdir bu Gustavo Petro?
Ya Gustavo Petro bir eski gerilla ama tabii eski bir gerilla dediğimiz zaman hani bizde genellikle çok radikal bir isim canlanıyor zihinlerde. Aslında öyle değil. Yani burada Latin Amerika'nın dinamikleriyle düşünmek lazım. Latin Amerika'da gerilla olmak demek aslında muhalif olmak demek bir yandan. Çünkü çok yoğun bir Amerikancı baskı atmosferi var. Hele ki Kolombiya'da bu işler böyle. Yani oligarklara bağlı silahlı milisler, güçler, paramiliterler ki ABD'nin ki Kolombiya'da bu dünyadaki en büyük merkezidir Amerika'nın paramiliter güçler bazında. Bir de bunun içerisinde ciddi bir uyuşturucu ticareti girer. Bu uyuşturucu ticareti genel olarak Kolombiya yönetiminin ve Amerika'nın kontrolünde bir biçimde işler ve buradaki kontrol gerilla hareketlerinin finansmanında da kullanılır.
Sağlam.
Tüm bu denklemden baktığımız zaman aslında Kolombiyalı bir solcunun gerilla olmak dışında çok fazla alternatif kalmıyor.
Özellikle... Evet ama silah da almış hele yani bir şekilde Gustavo Petro. Evet.
Yani özellikle bir dizi askeri üssün soyulduğu, gerillaların silah edindiği dönemlerde Gustavo Petro'nun da bunlarda görev aldığı, hatta evini bir depo olarak bir dönem için kullandırdığı iddialar arasında. Hatta bunların bir kısmı kabul de görmüş durumda. Ancak dediğim üzere yani hani bir insanın gerilla olması özellikle Latin Amerika'da bunun çok radikal işte Marksist bir isim olduğu anlamına gelmiyor. Ama Gustavo Petro biraz daha... sol sosyal demokrat diyebileceğimiz bir isme benziyor. Ancak tabii şimdi Kolombiya gibi bir ülkede iktidara gelmesi yani yıllar tarihinde ilk defa bir solcu ismi başkan yapmış bir ülkeden bahsediyoruz. Ki zaten buna karşılık en fazla oy almış başkan haline de gelmiş oluyor bir yandan da. Ama tüm bu denklemin içerisinde baktığımızda yani Kolombiya'da iktidara gelmesi vesaire üstünde bir demokrasi kılıcının da sallandığı anlamına geliyor. Nitekim ilk tur seçimlerinin hemen ardından ordu çok sert bir açıklama yaptı. Darbe yapabileceği imasını kullandı. Benzer bir açıklama polisten, Kolombiya polisinden de geldi. Yani şimdi Petro'nun tepesinde bir darbe kılıcı sallanıyor, sallanmaya devam edecek. Bu aşikar. Ne kadar radikal adımlar atacak?
Evet. Peki programına biraz bakabildin mi? Yani bir de tabii içinde bulunduğu bir ittifak var. Tek başına da bir seçilme durumu yok. Hatta liberallerin de içinde bulunduğu bir ittifakla seçeyim.
Liberallere uzanan geniş bir blok aslında. Yani bir sosyal demokrat bloğun adayı olarak seçildi. Üstelik bu blok şöyle sakat da bir durumda. Senatoda ve parlamentoda çoğunluğu elde edebilmiş durumda değiller. Yani başlarını çıkardılar ama yasa geçirme başlığında oldukça sıkıntı yaşayacaklar. Yasal düzenlemeler başlığı ellerine olabildiğince büyük sıkıntıya sokacak bu aşikar. Peki Gustavo Petro'nun bu yasal düzenlemeler çerçevesinde aklında ne var sorusu? Yani senin programdan kastın biraz da bu sanırım. Şimdi Kolombiya'nın en büyük sıkıntılarından birisi olan topraksız köylülük başlığında köylülere toprak dağıtmak gibi bir vaadi var ve bunun arkasında duracağını defaatle dile getirdi Petro. Tabii bunun önünde ciddi engeller var. Yani bu toprak dağıtım süreci dediğimiz süreç Kolombiyalı kontrgerilla örgütlerinin önüne geçeceği bir başlıklardan bir tanesi. Bunu engellemeye çalışacaklar. Bu bir çatışma başlığı haline gelecek. Ama tabii yani hani bütün denklem bu kadar karanlık mı? Şimdi burada iki tane önemli işaret geldi. Aslında bunlardan bir tanesi Petro'nun zafer konuşmasında bütün Latin Amerika ülkeleriyle yeniden sulh sağlayacağını söylemesi önemli. Çünkü özellikle Venezuela ve Küba gibi ülkeler, yani o işte bunun içine Bolivya'yı vesaire dahil edebiliriz. Sosyalistlerin solun bir şekilde bir biçimde iktidarda olduğu, Amerika ile arası ilişkileri kötü olan ülkelerin daha doğrusu bir bütün olarak hani ele aldıkları. Kolombiya bunlara karşı operasyonların da merkezi konumunda bir ülkeydi. Özellikle Venezuela ile olan uzun sınırı Venezuela'nın petrol bölgelerinin kontrolünü oldukça sıkıntılı hale getiriyordu. Çünkü Venezuela'nın yani petrol bölgeleri genelde Kolombiya'nın etrafındaki, daha doğrusu sınırındaki vilayetler. Bu vilayetlerde Amazon ormanları üzerinden geçişkenlik sağlayıp kontrgerillaların ciddi saldırıları oluyordu. Hatta birkaç defa Chavez döneminde dahi Chavez'in suikast girişiminde bulundu. Bu timler engellenemedi. Şimdi burada böyle avantajları olacak. Yani bu ülkelerin kısmi olarak nefes almasını sağlayabilecek bir iş bu. İkincisi bu köylülere toprak dağıtımı başlığı bir yandan önemli. Çünkü Kolombiya taşrasından bir destek dağıtışı sağlayabilir. Bu konuda ne kadar manevra yapabilir bunu göreceğiz elbette. Bir üçüncü riskli alan, şimdi Kolombiya'nın iç barışı farklı bir anlaşma imzalandı ama yani sonrasında o kadar yoğun ve ciddi bir eski fark gerillalarına yönelik katliam süreci başladı ki bu Kolombiya'da aslında bir barış sağlanamamasını getirdi. Ancak ELN bir açıklama yaptı ve dedi ki yani biz Gustavo Petro liderliğiyle zaten halihazırda geçmişte başlamış olan ama sonra tıkanan duran müzakere sürecine yeniden başlayabiliriz dedi. Şimdi küçük bir örgüt değil ELN. Yani fark edilir çok daha küçük bir örgüt belki ama ülkenin %15-20'li kısmını hali hazırda kontrol etmekte olan bir gerilla hareketinden bahsediyoruz. Hani onların bir güvence çerçevesinde bu sürece eklemlenmiş olması Petro'ya bir güç verebilir ülke içerisinde. Yani Atanka'nın duracağı başlığı üzerinden. Dediğim gibi ama yani o işler öyle kolay yürüyebilecek işler değil. Özellikle ülkede hala çok ciddi bir uyuşturucu rantı ve kontrgerilla kuşatması var. Kolombiya ordusu büyük oranda hala ABD'nin kontrolünde. Bunların darbe tehditleri vesaire işliyor. Kolombiya ekonomisi de büyük oranda oligarkların elinde. Bu oligarkların çok ciddi Amerikan bağlantıları var. Birkaç tane zengin aileden bahsediyoruz en sonu burada. Bu ultra zengin aileler toplumun büyük kısmında çok ciddi bir yoksulluk içerisinde yaşamasına sebep oluyor. Bu toplumsal bir baskı, bir güçle, bir örgütlenmeyle desteklenebilirse önemli bir çıkış olur. Ancak hani şu an için bu çok kolay gözükmüyor ama Latin Amerika dinamiklerini de küçümsememek lazım. Yani geçmişte...
Bir de Kolombiya pandemi sürecinde çok insanların sokağa dökülmeye başladığı bir ülke haline gelmişti. O da enteresandı aslında. Ekonomik temelli protestolar değil mi?
Petro'nun kazanmasında kuvvetle muhtemel ki senin bu bahsettiğin eylemliklerin çok ciddi bir etkisi var. Çünkü Kolombiya yönetimi aslında halksız siyasete alışık olduğu için bizdeki gibi yani Türkiye'deki gibi toplumsal destekleri minimize tutmaya çalışan, yani topluma verilen destekleri minimize tutmaya çalışan bir pandemi süreci geçirdi Kolombiya. Şimdi Buna karşı çok ciddi bir isyan süreci patladı. Aylar süren eylemler yapıldı Kolombiya'nın çeşitli bölgelerinde. Ve Petro'nun seçilmesinde kuvvetle muhtemel ki bunun güçlü bir etkisi var. Zira biraz önce bahsettiğimiz üzere yani ülke tarihinin ilk solcu başkanından bahsediyoruz ve ülke tarihinde en fazla oyu alarak seçilmiş başkan olarak da tarihe geçmiş oldu. Şu an itibariyle bu ikisi kritik bir denklem yaratıyor bu anlamda.
Evet. Farkla da umarız bir gelişme olur çünkü hakikaten Fark gibi devasa bir örgüte çok büyük bir darbe vurmuştu. Amerikan komplosuna dönüşmüştü o barış anlaşması. Önce hepsine silah bıraktırdılar, sonra tek tek yine avladılar. Tam Kolombiya usulü değil mi? M19'u daha önceki yıllarda yapmışlardı. Farkı da
yani Petro'nun canını korumaları gerekiyor. Şimdi Petro'nun canı da ciddi bir tehlike altında.
Evet.
Yani bütün seçim mitinglerine Petro yani görüntüleri izlediğinizde bilmiyorum ama bir kurşun geçirilmez kafesin içerisinde kendi mitinglerine katıldı. Zira geçmişte Kolombiya'da çok sayıda muhalif temsilci lider benzer suikastlerle öldürüldü. Yani şu an Kolombiya'da aşağı yukarı yılda 1000'e yakın muhalif siyasetçi bir biçimde suikastlerle öldürülüyor. Bunların liderler üzerinde çok ciddi etkisi var.
Tabii.
Geçmişte de yani Petro'nun ilk gerillalığı bırakıp da siyasete yani legal siyasete döndüğü dönemki lideri de benzer bir biçimde bir seçim mitinginde düzenlenen suikastle öldürülmüş.
Evet.
Yani buradan baktığımızda hala riskli bir dönem var. Petro'nun yarın sabah sağa çıkabileceğinden bile emin değiliz bir yandan.
Evet, aman ağzından yel alsın derler. Bakalım. Latin Amerika'da yine heyecan verici bir şeyler oluyor ama takip etmeye de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Çağlar Tekin.
Ben çok teşekkür ederim.
Değerlendirme için.
İyi yayınlar diliyorum.
Evet. Hakikaten önemli Kolombiya gibi bir ülkede çok beklenmedik olduğu için en başta. Gustavo Petro %50.46 rakibi. Rodolfo Hernandez %47-28'de kalmış gözüküyor. Kendisi Hitler'i çok kaliteli ve iyi bir düşünür olarak nitelendiren bir iş adamı. Onun karşısında zafer kazandı. Bir bilgi notu olarak ekleyeyim bunu. Böyle çok genç yaşlarında 1970'lerde şehir gerillası hareketi olan M19 hareketine katılıyor. Ama daha sonra tabii bu M19 öyle fark gibi 2000'lere kadar 2000'lerin sonrasına uzanan bir şey değil. 1980'li yıllarda hatta işte 90'ların başından itibaren silah bırakıyorlar. Bir kısmı silah bırakanları Kolombiya devleti yok ediveriyor. Bir kısmı da siyasete katılabiliyor. Tabii Gustavo Petro daha önce meclise seçiliyor. İşte Bogota Belediye Başkanlığı var. Daha sosyal demokrat ama Latin solunun çeperlerinde. Fakat enteresan olan tabii Küba ve Venezuela. Ben Telesur'un tepkilerine de baktım. Kübalıların, Venezuela'ların. Onlar çok heyecan yaptılar. Tabii Kolombiya'da böyle bir sol lider çıkması herkesi şaşırtıcı bir nitelik taşıyor. Tarihsel olarak Amerika'ya yakın, tarihsel olarak sağcı bir ülke olması bakımından efendim. Evet, kalan birkaç notu daha aktaracağım sizlere. Temmuz başı Suriye'ye insani yardım meselesi uzatılacak mı, uzatılmayacak mı? BM Genel Sekreteri çağrı yapmış. Suriyelilerin buna ihtiyacı olduğunu söylüyor. Tabii mutlaka, ama o yardımlar nereden yapılacak? Neden Türkiye sınırından yardım yapılıyor? Neden Suriye hükümetine o yardımlar götürülüp de Suriye merkezi hükümetten dağıtılmıyor? Çünkü Suriye'nin topraklarının belli bir kısmında egemenlik kurması istenmiyor. BM de bunu insani başlık altında bu mekanizmanın parçası kılmış oluyor genel sekreter kendisini. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'dan önemli bir konuk ağırlayacak. Muhammed Bin Salman gelecek. Öyle çarşamba demişti Cumhurbaşkanı. Perşembe günü İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Türkiye'de olacak. Muhammed Bin Salman'ın ziyaretini konuşacağız. Yarın da planlamaya çalışıyorum daha doğrusu. Ama öncesinde pandemi yüzünden Türkiye'ye konulan seyahat yasağını kaldırdı Suudi Arabistan. Birkaç ülkeyle birlikte yine başka ülkeler de var. Bu tabii memnuniyet yarattı. Bir ara Suudi Arabistan, Cemal Kışıkçı cinayeti sonrası ilişkiler o kadar düşmanca bir hal almıştı ki Türkiye'ye ambargo uyguluyordu. Ve ayrıca da bu ambargonun dışında da zaten pandemi seyahat zorluklarını derinleştirmişti. İsrail ayağında ise tabii enteresan işler oluyor hakikaten. Ben yani çok ciddiye almamıştım açıkçası. Biraz hafifsedim belki de. Türkiye'de İsrailli turistlere, İsraillere saldırı olacağı istihbaratı acil Türkiye'yi terk edin diye aktarmıştım bunu size. Hatta otellerine insanlar kitlemişler kendilerini. Gerçekten İran devrim muhafızlarının bir saldırısı. İsrail önde gelen İranlı askerlere suikastler düzenledi. İsrail'in öne sürülmüştü. Hani buna misilleme olarak Türkiye sahası dün de aktardım. Bu konuda İsrail Başbakanı Naftali Bennett Türkiye ile birlikte çalıştıklarını, koordinasyon halinde bir dizi teröristi Türkiye'de yakaladıklarını, operasyon yapıldığını söylemiş. İsrail basınında bunlar yer alıyor. Bir dizi terörist girişim önlendi. Türkiye topraklarında bir dizi terörist tutuklandı diye yapmış açıklamayı. Hatta Erdoğan'a da teşekkür etmiş karşı terör operasyonları. Türkiye ile İsrail arasındaki turizmin normale dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz diye bir açıklama yapmış. Burada İsrail'de siyasi kargaşa yine hakim oluyor. Çünkü bu Yahudi yerleşimleriyle ilgili, yerleşimcilerle ilgili, yerleşimciler yasası diyorlar. O yasa geçirilemedi. Sağ kanat çok yumuşak buldu. Ve sonunda İsrail'in dönüşümlü başbakanlık yapmakta karar kılmış Başbakanı Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid hükümetin istifasını verip erken seçime gitmesi kararını açıkladılar. Ortak bir biçimde ortak açıklama yaptılar. Zor bir zamanda olduklarını söylediler. Ama işte bu yasayı da geçirmeyi başaramadık dediler. 3,5 yıl içerisinde 5. kez İsrail bir de seçimlere gidecek efendim. Tabii Netanyahu hemen kenarda bekliyor. İsrail tarihinin en kötü, en fena hükümeti bu diye açıklama yaptı Benjamin Netanyahu. Yeniden acaba seçilebilir mi diye bir tarafa böyle bir şerh koymakta fayda var. Böyle enteresan bir resim var. Evet, bugün İran ve Amerika arasında Basra bölgesinde bir gerilim olduğu haberleri geldi. İran hücum botlarının ABD gemilerine 3 hücum bot, devriye gemisi USS Sinokko, nakliye gemisi Choctaw County ve 47 metreye kadar yaklaşmışlar. 50 metre çok az bir mesafe. Bunu bir taciz olarak algılamış. İran tarafına henüz bir tepki yok. Tabii nükleer görüşmeler falan da artık İran'la Amerika arasında pek de bir yere varmıyor gibi. Avrupa Birliği işi toplamaya çalışıyormuş gibi ama Biden'ın tabii bölge turunu beklemek lazım bu konuda, onu belirtmek lazım ama bir yere de gittiği yok. Ayrıca da Sergey Lavrov da Tahran'ı ziyaret edecek, yanılmıyorsam bu hafta sonuna doğru, onu da aktarmış olayım. Suudi Arabistan uzaya dönüyormuş efendim. Kral Salman'ın oğlu astronot Sultan Bin Salman uzaya çıkışının 37. yıl dönümünde geri dönüyoruz müjdesi vermiş. 1985'te tabii Amerikalılar çıktı, tabii Suudi Arabistan çıkmıyor uzaya. NASA aracılığıyla astronot olarak prens gidiyor. Sultan Bin Salman ilk Arap, ilk Müslüman, işte ilk kraliyet ailesi uzaydaki diyelim. Böyle bir uzay şeyi var ortada. Dün zaman yetmemişti ama dünyayı yine memleketimizde inşallah geçen seneki deneyimleri tekrarlamayız. Yangınlar, seller. Hindistan'da seller var. Assam eyaleti kuzeydoğusunda Bangladeş sellere teslim oldu. Ölü sayısı 30'ların üzerinde. İspanya'da hektarlarca orman, 50'den fazla bölgede yangınlar var. Söndürmeye çalışıyorlar. Kanada'da 37 dereceye yükselmiş sıcaklık rekoru var. 134 yıl sonra rekor kırılmış. Türkiye'de de Temmuz ve Ağustos sıcak geçecek diyorlar. Gerçi ortalığı sel götürüyor Türkiye'de ama herhalde 2 ay çok sıcak olabilir. Umarız burada da başka bir felaket yaşamayız efendim. Evet, şimdi şarkı ne çalalım? Arkadaşlar bir şeyler seçmişlerdir sizin için diyeceğim. Eksenin sonuna geldik bugün de. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. We'll be right back. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.